Ayrım 5. Zehra. Karsten Nagel. Sayfa 48. Babam, dedem ve diğer evlerin erkekleri hala çok içiyorlardı. Ama annem artık söylenmiyordu. Keyifli akşamlar yok olmuştu. Yetişkinler endişeyle ülkede neler olduğunu, eski zamanların zalimlik ve savaşlarını, Sırplar, Müslümanlar ve Hırvatlar arasındaki nefreti konuşuyorlardı. Artık biz çocukların akşam yemeğinden sonra mutfakta oturması yasaklanmıştı. Kilerden büyüklerin konuşmalarını dinlemekte son bulmuştu. Halk oylaması Bosna Hersek'in bağımsızlığı için büyük farkla evet çıkmasıyla sonuçlandı. Ancak Sırpların çoğu oylamayı boykot etmişti. Ailede tüm yetişkinler bağımsızlık lehine oy kullandığı halde mutfaktan herhangi bir kutlama nidası yükselmedi. Dedem bile ikna olmuştu. Ülkenin bölünmesi benim de istediğim bir durum değil. Ancak milliyetçilik de bir gerçek. Kendimizi Sırp milliyetçiliğinin altında ezdiremeyiz, dedi. Bir ay sonra çok sayıda ülke bizi bağımsız olarak tanımıştı. İki eski süper güç, İngiltere ve Fransa, Yugoslavya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan eski düşmanları, Almanya ve İtalya ve yerlerini tam bilmediğim bazı küçük ülkeler, Hollanda ve Danimarka. ABD'nin de bizi tanıdığını duydum. Mayıs ayında Birleşmiş Milletler hem Slovenya ve Hırvatistan'ı hem de Bosna Hersek'i üye olarak kabul etti. Eski Yugoslavya küçüldü. Artık tüm yetişkinler kadeh kaldırıyor, rahatlamış görünüyorlardı. Batı'nın büyük güçleriyle Birleşmiş Milletleri arkamıza almıştı. Barış garanti altına alınmıştı ve geleceğimiz aydınlık gibiydi. Biz çocuklar yeniden mutfakta oturabiliyorduk. Olaylar her şeye karşın iyiye gidiyordu. Ama ardından Milena'nın kuzeni Samir'le konuşmaya geldi. Çok üzgündü. Ancak yüzme antrenmanlarını iptal etmek zorundaydı. Belgrad'daki şampiyona da yapılmayacaktı. Samir hayal kırıklığını gizlemeye çalıştı. Ancak ben üzüldüğünü görebiliyordum. Dayanacak gibi değildi. Fazlasıyla şişmanlamayan ve daha az yemek yiyip daha fazla hareket etmesi gereken pasla uzun bir yürüyüşe çıktım. Çomağı tekrar tekrar fırlattım. Pas her seferinde memnuniyetle alıp bana getirdi. Ardından Bosnalı Sırpların liderinin Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'ni ilan ettiği haberi geldi. Dedem tüm bedeni titreyerek, "Efendi sınıfının tutumu!" diye bağırıp çağırdı. O akşam komşulardan biri karısıyla birlikte koşturarak geldi. Sırp birlikleri bir sürü şehre girmiş, halkı şiddetle eziyorlar. "Belki yalnızca söylentidir," diye ağladı kadın. Hava yeniden döndü. Büyükler savaşın neredeyse kaçınılmaz olduğunu yüksek sesle ve hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Esma akşam yukarıda yatağımıza yatana kadar hiçbir şey söylemedi. "Başka şeyler düşünmeliyiz," dedi. "Biraz erik ister misin?" Kız kardeşim yastığını biraz kaldırıp içinde sarımtırak bir madde olan gazoz şişesini çıkardı. "O Slivovitz babamın mı, dedemin mi?" diye sordum. "Artık hiçbirinin değil," diye yanıtladı. "Savaş, mülkiyet hakkının iptalinin force majörünü oluşturuyor." "Bu da Fransızca mı?" diye sordum. Başıyla onayladı. "Ayrıca her bir damlası çoktan satın alınıp parası ödendi ve insanın kendi bedeni ve ruhu dışında mülkiyet hakkı ortadan kaldırılmalı." "Erkeklerin çok fazla içmesini sevmiyorum," diye sürdürdüm konuşmayı. "İçmesek daha iyi olmaz mı?" "Hayır, erkeklerin tamamen başka bir cinsiyet olduğunu unutma," dedi kız kardeşim. "Sen ve ben öyle olmayız. Bir yudum al şimdi." Şişeyi ağzıma götürüp dikkatlice içtim. Boğazım yandı, öksürdüm. Çok sert. "Alışmam gerek, insana huzur veriyor. Fransa'da bu tür içkilere yaşam suyu diyorlar." Ertesi gün Pas'la birlikte yine Bodrum'a indim. Hala ürpertici ama aynı zamanda heyecan vericiydi. Ve Pas'la beraber inmeye cesaret edebiliyordum. Bir mum yakıp yün döşeğin üzerine oturdum. Pas uzanıp başını kucağıma dayadı. Kısa bir süre sonra uykuya daldık. Yukarıdan gelen sesler uyandırdı bizi. Mum neredeyse bitmek üzereydi. Ne yazık ki Bodrum'dan yukarıda neler konuşulduğunu kilerdeki kadar iyi işitemiyordum. Dedemin suyun ne denli önemli olduğunu vurgulaması geldi aklıma. İnimizden çıkmadan önce biraz su içip pasa da verdim. Yukarıya çıkar çıkmaz annemin gözlerinin yaşlı olduğunu gördüm. Kollarını açıp Esma ile beni bağrına bastı. Samir yukarıya çıkan merdivenin en alt basamağına oturmuştu. Annem ona bakarken gözlerindeki korkuyu gizleyemedi. Bir an gözyaşları yanaklarından aşağı yuvarlandı. "Ne oldu?" diye sordum. Annem boğazını temizledi, çabucak gözlerini kurulayıp "Çocuklara göre bir şey değil, yukarıya odalarınıza gidin," dedi. Bir sonraki hafta sonunda endişe son raddeye ulaştı. Kardeşlerim daha önceki söylediklerinin aksine şimdi sıkıntılı görünüyorlardı. Samir uçak motorunun sesini duyup gökyüzünü kolaçan ederken artık heyecan ve özlemle değil, o güne dek erkek kardeşimde görmediğim bir güvensizlik içinde bakıyordu. Esma genellikle üst kattaki odada oturuyordu. Cumartesi akşamı ışığı kapattığımızda "Sweet Dreams" demedi. Onun yerine "Karma evlilikler yapmış olanlara ne olacak peki? Ya onların çocukları?" dedi. Pası yukarıya odamıza alabilmeme izin verdiklerinde bir sorun olduğunu iyice anladım. Çünkü normalde pasın mutfağın önündeki üstü kapalı verandadan evin içine geçmesine izin verilmezdi. Aşağıya indiğimizde büyükler hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışıyor ancak bu yalnızca bir an sürüyordu. Armonika çalmak ve kağıt oynamaktan vazgeçilmişti. Çok sayıda insanın öldüğü şiddetli bir savaştan söz ediyorlardı. Sırp paramiliter güçlerinin çoğumuzun şimdi adlandırıldığı gibi Hırvatlar ve Müslümanlara karşı Bosna'da başlattıkları acımasız savaş. Paramiliter ne demek bilmiyordum ama kötü bir şey olduğunu anlıyordum. Pazartesi sabahı durum güvenli olmadığı için okula gitmedik. Ama babam her zamanki gibi fabrikaya gidecekti. Gitmeden önce hepimizi çağırdı. Veda etmeden önce beni uzun süre bağrına bastı. Babam gittikten sonra karnım ağrımaya başladı. Annem uzanmam için oturma odasındaki kanepeyi hazırladı. Pas ayak ucumdaydı. Samir ve Esma keyifsizce dama oynadılar. Dedem sarhoştu ve annemle İkinci Dünya Savaşı'nda partizan olarak geçirdiği zor seneyi konuştu. Ayrıca bizim evi terk edip başka bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Ardından taş gibi dondu kaldı. Kimse onunla konuşamıyordu. Annem her zamanki gibi mantıklı bir iş yapmak yerine ellerini ovuşturup durmadan pencereden dışarıya baktı. Pas huzursuz ince hırıltılar çıkarıyor, kuyruğunu da artık sallamıyordu. Henüz öğle olmadan babam işten döndü. Kötü görünüyordu. Neredeyse hasta gibiydi. Diğer evlerden insanlar geldi. Kadınlar dövünmeye başladılar. Bir tanesi yüksek sesle çığlık attı. Erkekler av tüfeklerini ortaya çıkardılar. Annem Esma ile beni yukarıya odamıza gönderdi. Hatta karşı çıkmasına rağmen Samir'i bile. Erkek kardeşim kısa süre sonra yeniden odasından usulca çıkıp merdivenin en üst basamağına oturarak yetişkinlerin konuşmalarını dinledi. Ondan sonra duyduklarını Esma ile bana anlattı. Sabahleyin babam ve arkadaşları her zamanki gibi nehri geçip işe gittiler. Fabrikaya ulaştıklarında akşam nöbetindeki tüm Müslüman meslektaşlarını ölmüş buldular. Bazıları vurulmuştu ama çoğunun boğazı kesilmişti. Her yerde ceset vardı. Atölyede, kantinde, dışarıda, avluda hala kan akıyordu. Fabrika tamamen boş ve terk edilmişti. Kiler. Neretva Nehri sınır oldu. Onlarla bizim aramızdaki sınır. Güzel nehrimizin her iki tarafında adamlar ve genç erkekler birbirlerine ateş ettiler. Esma ve benim güneş doğduktan sonra dışarı çıkmamız yasaklandı. Babam düşmanların bazılarının dürbünlü tüfeği olduğunu söyledi. Gündüzleri düşmanın kurşunları için çok kolay bir hedeftik. Tüm ülkenin çözüldüğünü, durumun yalnızca daha da kötü olacağını işittim. Sanki herkes herkese karşı savaşıyor gibiydi. Dedemin anlattığı daha önceki savaşta olanlar gibi. Dedem ve babam mutfakta sürekli silah ve silahın gücünden söz ediyordu. Kendimizi savunabilmek için silah edinmeliyiz. Yeni silah bulunacak zaman değil, elimizdekiyle başımızın çaresine bakmalıyız. Kendi silah üretimimize başlamalıyız. Saldırgan olmalıyız, aksi halde savaşı kaybederiz. Evet, şimdi geçerli olan tek şey silahlı güç. Silah gücü daha önce asla işitmediğim bir kelimeydi. Kollarımdaki küçük tüylerin ürpermesine neden oluyordu. Erkekler korkmuş ve sinirli görünüyordu. Sırplar, Müslümanlar, Hırvatlar, saldırgan silah gücü, neydi bunların hepsi? Uyumadan önce odamızda Esma ile bunu konuştum. Erkekler bazen böyledir, dedi Esma. Düşüncelerine büyük bir güç egemen olur ve tüm beyin fonksiyonlarını yok eder. O zaman da dövüşmeleri şarttır. Okuduğum kadarıyla bu, ta sürüngenler zamanından beri onlarda olan ilkel bir içgüdü. İkimizin değiştirebileceği bir şey değil yani. Yatmadan saçlarımı taramak ister misin? Esma'nın saçlarını tararken nehir kenarında olup bitenin gerçekten işittiklerim kadar kötü olup olmadığını düşündüm. Onların kendilerinden geçerek vurdukları, mahvettikleri ve öldürdükleri doğru muydu? Belki de yetişkinler biraz abartıyordu. Benim arada sırada yaşadığım hoş bir anı anneme anlatırken kendimi durduramayıp sonunun tamamen bir hayal ürünü olarak bitmesi gibi. Benim tanıdığım insanlar nehrin hangi yakasında olurlarsa olsunlar bu denli korkunç şeyler yapamazdı. Annem üçümüzün de çiftlikten ayrılmasını istemiyordu. İki komşumuz dışarıya çıktıklarında yaralanmışlardı. Bir tanesi bacağından vurulduğu için ev yapımı bir koltuk değneğiyle sekerek dolanıyordu. Diğeri başından vuruldu ve konuşma melekesini yitirdi. Ancak Samir annemin sözünü artık dinlemiyordu. Onu dinliyordu ama sonra sanki annemin sözlerinin bir anlamı yokmuşçasına hareket ediyordu. Dışarıya çıkmaya kalkıştığında annem yalvar yakar evde kalmasını rica ediyordu. Ardından azarlıyor ve bağırıyordu. Sonunda ağlıyordu. Samir ne tartışıyor ne karşılık veriyordu. Yalnızca gidiyordu. Esma'nın tespiti erkekler böyle işte şeklindeydi. Büyük oğlanlar da. Onları hadım ettirmediğin sürece erkek köpekler gibi gezinirler. Fazla sözden ve uzun açıklamalardan hoşlanmazlar. Samir eve döndüğünde annem onu okşayarak üzerine titriyor ve yeniden gitmemesi için yalvarıyordu. Bir akşam oturma odasında babama rica etti. Lütfen bir şey söyle, sen babasısın, seni dinler. Dedem babamı kurtardı. Oğlanı rahat bırak. Örgütlenmek üzereyiz ve herkese ihtiyacımız var. Sen karışma diye homurdandı annem ve sorarcasına babama baktı. Sonunda babam haklı. Samir ve diğer erkek çocuklardan vazgeçemeyiz. Onlara arka planda ihtiyacımız var. Ben istemiyorum, kabul etmiyorum diye çaresizce karşı çıktı annem. Bir oğlan annesinin eteklerine asılmamalı diye devam etti dedem. Ayrıca kadınlar akıllarının ermediği işlere karışmamalı. O zaman önce sen kendin gönüllü ol diye bağırdı annem. Neden gençler yaşlılardan önce ölecekmiş? Ben şimdiden gönüllü olarak yazıldım dedi dedem. Artık kesin dedi babam kararlı bir şekilde. Anneme gidip sarıldığında annem hala itiraz ediyordu. Samir bu işin bir parçası olmayacak. Aşağıya nehre gitmeyecek. Kendi çocuklarımla ilgili hala ben karar veririm. Ancak artık Samir hakkındaki kararları annem veremiyordu. Büyükler tartışıp birbirlerine bağırırken Samir sessizce gözden kayboldu. O günden sonra Samir tamamen kendi isteğine göre gitti, geldi. Annem sadece son bir kez erkek kardeşimin odasında bir el bombası bulduğu zaman çığırından çıktı. Ne yaptığını sanıyorsun? Bu tür şeyleri evimde istemiyorum. Sakin ol dedi Samir. Bu işlevsiz bir bomba. Sadece hatıra olarak aldım. Bak işte. El bombasını anneme doğru tutup tehlikeli olmadığını göstermek istedi. Onu şimdi evden atacaksın. Hemen. Dikkatlice yatağın üzerine koy. Ne yapacağımızı babana sormalıyız. Sakin ol. Çalışmadığını söyledim ya. Erkek kardeşim el bombasını cebine koyup yukarı çıkarak gözden kayboldu. Annem yukarıda merdiven aralığında durup arkasından baktı. Bu arada boynunda çoğalan kırmızı lekeler belirdi. Dış kapı çarpıldı, annem içini çekti. Ne biçim zamanlar bunlar? Ne yapacağımı bilmiyorum. Artık kimse beni dinlemiyor. Annem erkek kardeşime teslim oldu. Ama babamdan daha önce dediği gibi Samir'in yalnızca arka planda yardım edeceğine dair söz aldı. Sonra Esma ve bana odaklandı. Bazen hala olağan bir yaşamımız varmış gibi davranırdı. Bir el dama oynayalım mı kızlar? Çikolatalı kek pişirelim mi? Ama biz dama oynamak istemiyorduk. Annem gibi biz de ansızın ateş edildiğini duyduğumuzda dikkatimiz dağılıyordu. Üstelik Samir, babam ve dedemin nerede olduğunu bilmiyorduk. Kısa bir süre sonra şeker bitti. Pişirmek için undan başka bir şey kalmamıştı. Annem de başka işlerle meşguldü. Bazı komşu kadınlarla birlikte elimizde olan kuru ve taze gıda maddelerinin listesini içeren bir istihkak planı yaptı. Kek için buradan malzeme alınamayacaktı. Ben Milena'yı deli gibi özlemiştim. Bazen bir kez dahi olsa birbirimizi görmemize izin verilse mutlaka her şey yoluna girer gibi bir fikre kapılıyordum. Çok kısa bir süre önce beraber onların atlarına binmiş ve her yeri halı kaplı şık oturma odasında oynamıştık. Acaba şimdi nasıldı? Benim kadar korkuyor muydu? Dışarıya çıkmamız yasak olduğu için okula gidemiyorduk. Zaman sanki durmuştu. Annem bize evde ders yaptırmaya çalıştı ama dikkati toplamak zordu. Ders kitapları önemsizleşmiş gibiydi. Belki de Samir'in artık sözünü dinlememesinden dolayı annem Esma ve bana karşı daha sert davranmaya başladı. Gözleri sürekli üzerimizdeydi. Pencerelerden uzak durun, avluya çıkmayın, tüm yabancılara karşı dikkatli olun. Bir akşam oturma odasında annemle Esma arasında korkunç bir kavga çıktı. Esma oda hapse aldı. Ben de onunla yukarıya çıktım. Kız kardeşim o kadar öfkeliydi ki annemle babamın bekleyip göreceklerini, Paris'e kaçacağını, gün boyu esrar içeceğini, herkesin göreceği şekilde kafelerde jöleli domuz paçası yiyeceğini, her köşe başında yüksek ökçeli yeni topuklu ayakkabılarından şampanya içip masaların üzerinde dans edeceğini ve karşılaştığı her Fransız adamla, hatta büyük olasılıkla birkaç kadınla da yatacağını, Simone de Beauvoir'ın bu konuya nasıl yaklaştığından emin olmasa da söyledi. O soyunup yatağa girerken varoluşçuluğa ek olarak anarşist de olacağını anladım. Herkes gerçekten özgür olmalı. Para veya bir başka iktidar aracıyla birbirini ezmek ya da birbirinden faydalanmak dışında her şeyi yapabilmeliydi. Gerçekte söylenti, yalan, püritanizm, kadınları ezme, ahlaki ikiyüzlülük ve idealize edilmiş aile yaşamı üzerine kurulmuş her şeye karşı çıkacak, hakiki ışıkla aydınlanmış bir yaşam sürecekti. Püritanizm, 16. ve 17. yüzyıllarda İngiltere'de reformist hareketlere tepki olarak ortaya çıkan, saflık arayışında olduğunu iddia eden son derece tutucu protestan bir doktrin. Son sözlerini sesinde küçük bir zafer edasıyla söyledi. Ama duyabildiğim kadarıyla bu isyankar üslubun gerisinde gerçekten üzülüyordu. Gidip kız kardeşimin yorganının altına girdim. Fransız devrimi ve Nietzsche arasında oldukça hızlı bir tempoyla en az 100 kitap okumuştu. Gergin atmosferle birlikte kitaplar onu etkilemiş ve değiştirmişti. O da benim gibi pencerede sıcaktan kavrulan bir sineğin veya kuyu başında çizmelerin altında ezilen bir salyangozun görüntüsüne dayanamaz hale gelmişti. Ancak ben çok yakından gördüğüm için kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı acılarla meşgulken Esma yalnızca evin çevresindeki hayvanları değil aynı zamandaki köydeki ve Fransa'daki tüm insanları özgürleştirip kurtaracaktı. Evet, sefalet onun kafasında o denli ağır bir yük oluyordu ki kurtuluş tüm dünya insanlığının tümü için geçerliydi. Uzanmış yatarken birbirimize sarıldık. Bedeni hafifçe titriyordu. Esma'nın yatağında uykuya dalmadan önce annemin her zamanki gibi yukarıya gelip bize bakacağını umdum. Böylece Esma'nın gerçekten nasıl hissettiğini görüp onu teselli edecek birbirlerinin boynuna sarılacaklar. Annem ışığı kapattığında her şey yeniden iyi olacak ve gece bizleri sarmalayacaktı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 57.